Merhaba, ben Güncü Akpamuk. Merak edilen ama araştırmaya üşendiğimiz konuların konuşulduğu Tarihe Karışanlar podcast serisine hoş geldiniz.
Tarihe Karışanlar'ın bugünkü bölümünde sevgili arkadaşım Ece Göksedef'le birlikte Prenses Diana'yı konuşacağız. Ece BBC Türkçe'de gazeteci ve uzmanlığı Orta Doğu ve Türk dış politikası. Ancak bugün kraliyet muhabiri olacaksın deseler hiç düşünmez herhalde. Hoş geldin Ece.
Hoş bulduk İnce.
Ece ile biz kraliyet dedikodular, entrikalar üzerine sık sık konuşuyoruz. Bizim için memleketi kurtarmak gibi bir şey oldu. Siz de öyleyseniz eğer bu bölüm ilginizi çekecek. Çünkü hem kraliyetten hem Crown dizisinden birazcık bahsedeceğiz. Ece, öncelikle Crown dizisinin son sezonundan başlayalım istersen. İzlemeyenler için de birazcık hatırlatma olur. Öncesinde de şeyi söyleyeyim. Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip hala hayattalar. Oğulları Prens Charles tahtın varisi ve eski eşi Prenses Diana ve de şimdiki eşi Camilla. Hep son sezonda anlatılan kişiler. Peki kraliyet diziyi izliyor mu?
İngiltere'de yayın yapan neredeyse bütün gazetelerin ve haber kanallarının kraliyet muhabirleri var. Bununla ilgili bilgimiz de bu kraliyet muhabirlerinin yazdıklarıyla sınırlı aslında. Ama sanırım en net elimizdeki haber Sunday Express'in ta 2017 yılında yaptığı bir haber. Bu habere göre de Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in en küçük oğulları. Tahtın şu an 11. varisi. Yakın bir zaman içerisinde Prenses Eugene'in doğum yapmasıyla 12. sıraya geçecek. Prens Edward ve eşi Sophie. Yani bilmeyenler için özetle söyleyeyim. Kraliyet ailesine bir miktar daha uzak ve hani daha bağımsız bir hayat yaşıyor. Kendi işlerini yapıyorlar. Çocuklarının kraliyet unvanları almasını istemediler. Biraz daha mütevazi bir hayat yaşadıkları için de hani kendi Netflix hesapları var. Ve evde Netflix izliyorlarmış ve Crown'da izliyorlarmış.
Yani bu çok tatlı geliyor bana, kendi Netflix hesaplarının olması.
Evet, kesinlikle. Ve bir gün kraliçeyle yedikleri resmi olmayan bir yemekte Netflix'i açarak Crown'un bazı bölümlerini, ilk sezondan bazı bölümlerini izletiyorlar kraliçe 2. Elizabeth'e. Yakın arkadaşlarına annelerinin diziyi genel olarak beğendiğini, sadece bazı bölümleri biraz fazla dramatize bulduğunu söylüyorlar. Ama son iki sezondur hep izlemediklerine dair, hatta bir miktar tepkili olduklarına dair haberler görüyoruz.
Evet, mesela neden? Işte şu an hani son sezonlar biraz daha günümüze yaklaştığı için mi?
Evet, bir de hani ilk sezonlarda işte 50'leri, 60'ları izlemiştik, 70'leri izlemiştik ve o dönemki kaynaklarımız çok daha sınırlıydı. Gerçekten ne olup bittiğini bilemediği için dizinin verdiği kısım da daha sınırlıydı aslında. Şu an artık 90'lara, 80'lere, 90'lara geldik ve hani çok daha rahat ulaşılabilen kaynaklar. Bir dolu belgeselde, işte biyografi kitabında okuduğumuz şeyleri çok rahatlıkla dizide verebilmişler. Daha biraz daha gerçeği, biraz daha ailenin içini yansıttığı için de herhalde rahatsız oluyorlar. Mesela şu an kraliçeyi oynayan Olivia Colman bir yemek organizasyonunda Prens William'la yan yana oturuyor ve hani çok hoş bir sohbet ediyorlar birlikte. Fakat konu Crown'a gelince Prens William konuşmak istemiyor konuyu. Olivia Colman soruyor, izliyor musunuz diye. William de hayır deyip konuyu kapatıyor ve başka konularda tekrar hoş sohbet etmeye başlıyor.
Biraz
tepkili diye anlıyoruz, evet. Bu şekilde bilgiler. Ama şunu biliyoruz. BBC'nin kraliyet muhabiri Johnny Diamond'ın dediğine göre Buckingham Sarayı'ndaki üst düzey çalışanlar ve hani hatta onların yaşadığı sarayda yaşayanların diziyi izlediğini biliyoruz diye bir ifadesi var. Herhalde bu hani tepki göstermeleri de bu yakınlarının izlemesinden ve kendilerine iletilmesinden kaynaklanıyor. Evet. Ama hani bunu asla tam olarak bilemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Çünkü hani Crown'la ilgili yorum soran, fikir soran bütün gazetecilere attıkları bir, hatta 2. Elizabeth'in iletişim sekreterinin Donald McCabe'in attığı mail. We never comment on the Crown diyor. Biz Crown hakkında asla yorum yapmıyoruz diyor. Herhalde bir süre daha öğrenemeyeceğiz o yüzden.
Bildiğim kadarıyla dizinin en başında işte kraliyet ailesine senaryonun yazılmasıyla ya da yapımla ilgili bir danışmanlık hizmeti gibi beklenmiş. Ama kraliyetin kabul etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla dizi çekimlerinde hiçbir şekilde kraliyetten bir danışmanlık alınmıyor. Yani bağımsız bir kurgudan ibaret aslında dizi.
Evet, evet, bu konuyla ilgili mesela sorulan sorulara verilen yanıtlar var. En net örneği de Guardian'da var. Yapımcılarla kraliyet ailesinin kesinlikle irtibat halinde olmadığına dair.
Bence evet, dizinin kötü gösterdiği tek kişi Prens Charles ve birazcık Prens Philip gibi geliyor bana yani.
Benim bu konuda şöyle bir görüşüm var aslında. Ya evet, son sezonda Diana'ya yaşattıkları ince ince işleniyor ve hani ben de dahil ne yapmışsın ama diye böyle bir öfkelenerek izlediğimi biliyorum Prens Charles'ı. Ama hani o noktaya getiren Prens Charles'ı, gençliğinde olduğu ya da işte evliliğinde olduğu o insan olmaya iten her şeyin sorumlusu aslında ilk iki sezonda babası Philip'le, annesi 2. Elizabeth'le yaşadığı ilişki ve hani onlar aslında o iki isim anne babası olarak veriliyor. Öyle duygusal ve hani bu öyle çok bastırılmaya çalışılarak yetişiyor ki bu çocuk. Bir noktada gencecikken bir kadına aşık oluyor ve artık hayatı boyunca o kadından kopamıyor. Camilla'dan bahsediyorum. Yani bildiğimiz kadarıyla diyeyim. Hayatı boyunca ona aşık olarak devam ediyor. Aslında vazgeçemiyor.
O zaman yavaştan başlayalım. Charles ve Camilla'nın ilişkisine. Nasıl tanışıyorlar, nasıl sevgili oluyorlar ve kraliyetin buna onay vermemesi. Bunun altında yatan nedenleri biraz konuşalım istersen.
Şöyle ilk tanıştıkları yıla dair aslında farklı kaynaklarda farklı bilgiler var ama 2005'te evlendiklerinde Camilla ile Charles BBC, yani kendi kurumu olduğu için onun kaynak alıyorum. BBC'nin hazırladığı bir kronoloji vardı, bu çift nasıl tanıştı, nasıl bugünlere geldi diye. Orada 1970 yılında, yani Charles 22 yaşındayken Camilla 23 yaşındayken bir polo maçında tanıştıklarını ve hemen üzerine çıkmaya başladıklarını, sevgili olduklarını anlatıyor. Evet. Ve hani birçok belgeselde, birçok biyografide arkadaşlarına danışılan Charles'ın Camilla'yı çok olgun, ne istediğini bilen ve hani Charles'ın hayatındaki duygusal ve mantıklı bir dolu boşluğu doldurabilen bir kadın olarak veriyor.
Evet.
Fakat hani o dönem hemen bu işin evliliğe gitmemesinin ve hani ayrı düşmelerinin diyeyim. İki sebebi var. Biri aslında tanıştıkları sırada Camilla ve daha sonra evlenince işte iki çocuğun da babası olan Andrew Parker Bowles aslında uzun birkaç yıllık çok gençliklerinden beri neredeyse ergenliklerinden beri yaşadıkları bir ilişki var aslında. O dönem ayrılar sadece. Ve ayrılarken Andrew da Prens Charles'ın kız kardeşi, Prenses Anne'le birlikte. Biraz Camilla'nın o Prens Charles'a yanaşmasını inadına yaptığına dair, belki biraz intikam için yaptığına dair bir görüş var ama sonuçta bir aşka evriliyor evet. Fakat hani daha çok tazeyken, daha ikisinin de kafası karışıkken, çok gençlerken yeni başlayan bir ilişki. Ha bu arada Prens Charles'ın biraz çapkınca bir hayatı var ama bu kadınla aylar boyunca birlikte ve başka kimseyle birlikte olmuyor. Aile bunu fark ediyor. Bir dakika bu ciddiye mi gidiyor, ne oluyor diye. Ve pek hoşnut olmuyorlar. Çünkü hani Camilla'nın bir party girl dediğimiz parti kızı imajı var. Ve hani ailenin kaygısı şu, işte ileride prenslerin, prenseslerin annesi olacak, kraliçe olacak kadına kimse çıkıp ben daha önce bu kadınla birlikte olmuştum diyememeli. Hayata daha sıfırdan başlamış bir kadınla birlikte olman gerekiyor gibi bir algı var. Ama daha çok daha başlarında olduğu için de bunun yolunu şeyde buluyorlar. Prens Charles donanmaya göreve gönderiliyor.
Evet, kraliyet uygun bulmuyor Camilla'yı ve bir şekilde ayrılmalarını sağlıyor.
Evet ama hani belki yaş biraz daha ileri olsa, belki ilişki daha oturmuş olsa hani Prens Charles'ın ben bir noktada buna itiraz edebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani teknik olarak İtiraz edebilecekleri bir şey yok. Kadın evlenip boşanmış değil. Hani çocuğu yok. O zamanki kurallara göre evlenemiyor ya böyle insanlarla.
Evet.
Böyle bir durum yok aslında. Hani bir oldu bittiye getirilip donanmaya göreve gönderiliyor. Camilla'nın hala aklı bir miktar Andrew'da ve Prens Charles görevdeyken Andrew'la evleniyor.
Peki kraliyet buna dahil oluyor bir şekilde diyoruz ama yani Kraliçe Elizabeth'in bununla ilgili kaynaklara dayanan bir dahli var mı? Yoksa işte daha çok bu büyük amca Lord Mountbatten'ın dahili mi?
Prens Charles'ın donanma görevine gönderilmesi Lord Mountbatten'in önerisi. Onu biliyoruz. Bunun arkasında yatan sebep onu Camilla'dan uzaklaştırmak mı değil mi? Yani dizide böyle verilmiş ama gerçekten teyit edebildiğimiz bir kaynak maalesef yok. Fakat hani Camilla'nın Kraliçe Elizabeth'le tanıştığını ve Kraliçe Elizabeth'in çok da kendisine bayılmadığını biliyoruz yine saray kaynaklarından.
Aslında Diana da çok soylu bir aileden geliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington'la, Bush ailesiyle, Roosevelt'le, İngiltere eski başbakanı Churchill'le kan bağı varmış. Hatta o kadar soylu bir aile ki evlenirken kraliçenin verdiği tacı değil de kendi ailesinin tacını giyiyor Diana. Yani kraliyetin biraz daha uygun bulabileceği bir insan ama Charles'la tanıştıklarında Charles'ın aklında öyle bir şey yok tabii ki. Ve Diana da çok genç o sırada.
Evet, Diana daha 16 yaşında o sırada. Diana Spencer de soylu bir aileden geliyor. Annesi Frances Roche. Diana'nın anne tarafından dedesi bir baron ve 2. Elizabeth'in babası olan Kral 6. George'un da çok yakın bir arkadaşı. Anneannesi de Diana'nın Kraliçe 2. Elizabeth'in de annesi olan ana kraliçenin nedimelerinden, en yakınlarından.
Evet.
Dizide de görüyoruz zaten çoğunlukla sarayda anneanne.
Evet, hatta Diana'ya saray adabını öğreten kişi olarak gösterilmiş ama Diana'nın söylemlerinde sanırım böyle bir şeyden hiçbir zaman bahsedilmiyormuş. Hani bana saray adabını öğrettiler böyle bir hızlandırılmış kurstan.
Bir miktar eğitimden geçtiğini biliyorum. Hatta Kate ve Meghan'ın bile bu eğitimlerden geçtiğini biliyoruz aslında. Hani bir süre böyle bir şey ihtiyaç duyuluyor anladığım kadarıyla. Anneannesi de orada zorda kaldığı durumlarda bir yol gösterici olmuş olabilir tabii. Çünkü sarayın içinde çoğunluk. Ama doğrudan eğitim o mu verdi? Evet, dediğin gibi bilmiyoruz. Hiç böyle bir ifadesi yok. Zaten annesiyle ilişkisi de biraz mesafeli. Diana'nın babası da John Spencer da aslında İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin, yani İngiltere'nin de dahil olduğu müttefiklerin kazanmasına giden o son çatışmalarda Fransa'da bir ordu birliği komuta ediyor ve Lordlar Kamarası üyesi ölümüne kadar. Yani Diana'nın anne babası da kraliyet ailesine çok yakınlar. Hatta Westminster Katedrali'nde evleniyorlar, biliyorsun kraliyet ailesinin üyelerinin evlendiği katedral arası. Diana 4. çocukları. Fakat 6 yaşındayken Diana boşanıyorlar. Anne ikinci evliliğini yapıp kuzeye yerleşiyor. Baba da ikinci evliliğini yapıyor ve hani velayet babada kalıyor. Bundan en çok etkilenen 6 yaşındaki Diana ve o sırada 3 yaşında olan kardeşi Charles oluyor tabii, yaşları çok küçük olduğu için. Ve hani o kadar yakın büyüyorlar ki aslında kraliyet ailesine. Diana'nın o dönem çocukluğunda, yaşı daha yakın olduğu için Prens Andrew ve Prens Edward'la çocukken beraber oynadığı da söyleniyor. İlk görüşmeleri de, asıl onu sormuştum, 1977'de oluyor. Diana 16 yaşında, Prens Charles 29 yaşında. Dizide şöyle verilmiş. Diana bir ağaç kostümü içerisinde bir tiyatro oyununa hazırlanıyor.
Evet, o sırada da Charles ablasıyla beraber değil mi?
Evet, ablası Sarah Spencer'la birlikte. O tabii hani gerçekte çok orası karikatürize edilmiş. Gerçekte bir ağaç kostümü içerisinde değil tanıştıklarında, ama herhalde Diana'nın çocuksuluğunu, masumiyetini anlatmak için böyle verilmiş diye anlıyorum. Evlendikleri yıl 1981'de ikisiyle de yapılan röportajlar var, çiftle yapılan. Hani nasıl tanıştınız, nasıl gelişti diye. İkisi de aynı şeyi anlatıyor. Ablasıyla birlikte Sarah Spencer'la. Sarah'ın yanına gidiyor. O yakınlardaki bir tarlada sülün avına çıkacaklar Prens Charles ve Sarah. Ve o tarlada tanışıyorlar aslında. İkinci karşılaşmaları aslında çoktan ayrılmışlar. Sarah başkasıyla evlenmiş ve hani Prens Charles'ın amcası, çok sevdiği amcası Lord Mountbatten bir suikasta kurban gitmiş. Ve Diana onu düşünüyor o sırada, hani kendi annesinden de bildiği için. Tekrar karşılaşıyorlar 1979'da. Diana bundan bahsediyor. Biraz teselli eden birkaç bir laf ediyor. Charles bundan çok etkileniyor. Sonra Diana'nın anlattığı hep şey. Ben küçücük gencecik kiroz bir kızdım. Benden çok etkilenmişti. Ben inanamadım, benden niye etkilensin ki dedi. Charles'ın anlattığı da hani hayat dolu neşeli bir kız gördüm ve bayıldım, çok etkilendim diye anlatıyor. Evet, evliliğe giden bir yol.
Yani o sırada Diana aslında bu soylu aile yaşamına değil de işte Londra'da arkadaşlarıyla ev paylaşan, çocuk yuvasında çalışan filan bir figür karşımızda.
Evet, aslında Diana'yı çok küçükken İsviçre, yani 14-15 yaşlarındayken İsviçre'ye finishing school dediğimiz, tam Türkçe karşılığı yok, kız çocuklarının ileride hani ev hanımı olacak soylu kız çocuklarının ev hanımı olma adabını diyelim öğrendikleri okullar var. Ona gönderiliyor. Fakat o okul dönemi bitirmeden geri dönüyor Diana ve hani Londra'da annesinin bir evi var. Orada bir okula başlıyor. Oradaki sınıf arkadaşları o evde yaşamaya başlıyor. 79'da 18. yaş gününde de annesi, bu dizide de anlatılan Earls Court denen bir yeri var Londra'nın. Merkeze çok yakın. Oradaki evi alıyor. Orada Diana 3 tane kız arkadaşıyla beraber yaşıyor ve hani o dönemlerini hep çok mutlu olarak anlatıyor. Halbuki hani soylu bir aileden geliyor. Lady Diana deniyor. Ona rağmen evlere temizliğe gittiği, bir kreşte çalıştığı, işte orada burada yemekler yaptığı falan bir dönem, ama hani onu hep çok böyle mutlu güzel yıllar olarak anlatıyor. Ta ki nişanlanıp 1981 yılında saraya geçene kadar.
O zaman birazcık nişanlanmadan bahsedelim. Bu ikinci karşılaşmaları dedik. Ondan sonra evleninceye kadarki süreçte Prenses Diana ile Prens Charles sadece 13 kez bir araya gelmişler ve hiçbirinde baş başa değiller hemen hemen. Genelde etraflarında insanlar var ve kalabalık bir ortamdalar. O nedenle aslında birbirlerini de çok fazla tanımıyorlar evlenmeden önce. Ama ailenin de işte desteğiyle ve uygun görmesiyle Diana'ya evlenme teklif ediyor Prens Charles.
O sırada işte Charles 31-32 yaşında, artık evlenip yeni veliaht prensler ve prensesler kazandırmak durumunda aile ve bununla ilgili bir baskı var üzerinde. Ve hani zaten anladığımız kadarıyla aslında birlikte olmak istediği kadın Camilla. O başkasıyla evli artık, onunla ilgili bir şansı yok. Ve hani Diana hem kendisine hayran, hem hani tırnak içinde söylüyorum ailenin temiz gördüğü, hani olabilecek gördüğü makul bir gelin adayı. Kendisi de etkileniyor anladığımız kadarıyla, o kadar da hani tamamen mantıklı bir iş değil. Kendisinin de etkilendiği bir insan. Ve hani böyle gelişiyor olaylar.
Evet, nişanı resmi olarak duyurduktan sonra Prenses Diana'yı saraya davet ediyorlar değil mi? Orada yaşamaya başlıyor artık.
Evet, orada yaşamaya başlıyor. İşte orada çok yalnız kaldığını anlatıyor dizide mesela. Daha sonra bu 92 yılında Andrew Morton'un yazdığı bir kitap var. O Diana'nın kendi anlattıklarından, ses kayıtları daha sonra belgeselde yapıldı zaten. Oradan anlıyoruz ki gerçekten kendisini çok yalnız hissettiği. İşte ablası Sarah'yla ve diğer ablasıyla da konuştuğu, ben ne yapıyorum, doğru bir şey mi yapıyorum dediği, ama onların sen hani prenses olacaksın ve sonra kraliçe olacaksın, daha ne istiyorsun deyip bulunduğu duruma ikna ettikleri, Biraz hani ailesi tarafından da yalnız bırakılmış. Bir dönem, o dönem işte bulimiye başlıyor. Bir yeme bozukluğu, yediği şeyi kusarak çıkarma.
Bu arada Diana evliliklerinden önce Prens Charles'ın Camilla'ya aldığı bir bileklikten haberdar oluyor. Ve bu da herhalde bu yalnızlığını ve hastalığını birazcık arttırıyor değil mi?
Zaten yalnız, zaten hani ha bir de şöyle bir şey var mesela, bu bulimiyanın neden başladığı. Prens Charles'ın kendisini ne kadar sevdiğinden emin değil, sevdirmeye çalışıyor. Kendini de arıyor biraz hani ne yapabilirim diye. Ve hani bir görüştüklerinde Prens Charles'ın kendisine sen biraz kilo mu aldın dediğini söylüyor. O kadar üzülüyor ki kilo mu aldım diye, daha sonra bu bulimiye başlıyor diye anlatıyor kendisi. Bu bileklik olayı da evet, Charles'ın çok kısa bir süreliğine yine işte Londra'ya geldiği bir dönemde Charles'ın yatak odasında ya yatağının üzerinde ya da yanındaki komidinde bir bileklik buluyor. Bileklik Camilla için yapılmış. Üzerinde de birbirlerine taktıkları takma isimlerin, Fred and Gladys'in baş harfleri F ve G harfleri var. Bunu soruyor, hani açıklama bekliyor ama Prens Charles'ın bunu aslında açıklama ihtiyacı bile hissetmediğini, üzerini kapatıp ertesi günde onu yine yalnız bırakarak bir seyahate gittiğini anlatıyor Diana daha sonra bir röportajında. Ve hani şunu söylüyor, o seyahate giderken ben arkasından ağlıyordum. Bütün gazeteler işte peri masalı, ne büyük aşk, nişanlısı resmi bir göreve gidiyor, o ağlıyor diye yazdı ama hayır, ben orada beni sevmeyen bir adamla evlenmek zorundayım ve ona giden süreçte de yapayalnızım. Onu fark etmiş ve ona ağlıyordum diye anlatıyor. Camilla Charles'la ilişkisini hiç bozmadığı için Charles'ın bütün kız arkadaşları da çok yakın arkadaş. Mesela Diana'nın ablası Sarah, Charles'ın kız arkadaşıyken Camilla'nın da sık sık görüştüğü birisi, en yakın olmasa da. Dolayısıyla Diana da nişanlık sürecinde Camilla'ya çok yakın ve onu hani ablasının da bir arkadaşı, nişanlısının da bir arkadaşı olarak bir hani yol gösterici bir abla, arkadaş gibi görüyor. Ve çok birlikte göründükleri çok fazla fotoğraf var o dönemden. Evet. İşte birlikte maç izledikleri, birlikte bir yere gittikleri, yani tek bir öğle yemeği değil aslında dizideki
evet,
gibi.
Evet, dizide sadece sanki tek bir öğle yemeği yemişler ve bundan rahatsız olmuş gibi veriyor ama aslında sıkça bir araya geliyorlardı demek ki.
Hatta Charles Camilla'nın oğlu Tom'un vaftiz babası. Böyle bir ilişki var ama artık hani bilekliği görmesiyle ve hani Camilla'yla yaptığı sohbetler. Bize bütün bu olayı tek bir öğle yemeğinde sunmuş dizi tabii ki, hepsini anlatamayacak hakim belki ama. Bütün bu Camilla'yla sohbetlerinden Diana bir noktada şeyi anlıyor. Benimle olduğundan çok daha fazla iletişim halinde Charles Camilla'yla. Ve o nişanlımı benden daha iyi tanıyor. Ona hediyeler getiriliyor ve ben hani ne hediye alabiliyorum ne istediğimde adama ulaşabiliyorum diye şey bekliyor. Evlendikten sonra her şey düzelecek. Normal dönecek. Evet. Sonuçta bu adam hani kral olacak bir adam, bunu yapamaz diye düşünüyor. Yine o 92'de verdiği röportajda şöyle bir ifadesi var. Ben evliliği bekliyordum ama işte balayında ilk evlendiği zaman çiftler başka bir şey yapmakla meşgul olur. Ama biz ya kavga etmekle ya da hani odalarımızda kendi kendimize vakit geçirmekle meşguldük.
Evet, bizde de sanki hani her gün Camilla ile konuştuğundan falan bahsediyor. Diana ile ne kadar kötü gitse de ilişkileri. Çözüm işte yine Camilla'yı aramakta ve onunla dertleşmekte buluyormuş gibi.
Yapılmış, evet.
Bu arada tabii olmuş. Nişan törenlerinde Prens Charles'ın büyük bir gafı da var. Birbirinize çok aşık gözüküyorsunuz öyle mi sorusuna. Aşk ne demekse artık gibi bir cevap veriyor Charles basın toplantısı sırasında.
Evet, aslında orada Diana'nın verdiği cevap yes. Hemen evet diyor, yani çok aşığız. Ben onu mesela izlediğimde hep merak etmişimdir. Acaba hani Diana gerçekten üzüldü mü bu lafa, yoksa önemsemedi mi? Öylesine söylenmiş bir şey olarak mı düşündü? Acaba gerçekten önemli değil miydi diye hep düşündüm. Hı hı. Ama işte yine verdiği röportajda yıllar sonra öğreniyoruz ki çok çok üzülmüş, çok şaşırmış niye böyle bir şey söyledi diye.
Olacak işte.
Çok talihsiz hakikaten.
Velhasılı düğüne kadar gidiyor bu ilişki ve 29 Temmuz 1981'de dünya çapında 750 milyon kişinin izlediği St. Paul Katedrali'ndeki nikahla evleniyorlar tüm bunların üstüne. Ve en başından itibaren Diana'nın zaten kendi sözlerinden de bildiğimiz hani bu evliliğin başından itibaren biz 3 kişiydik diyor. Aslında nişanlandıkları dönemde nasılsa ilişkileri, evliliklerinde birazcık öyle devam ediyor.
Şöyle bir ifadesi var yine hani bir röportajın Diana'nın. William doğduktan bir süre sonra başlayan ve Harry doğduktan bir süre sonra kadar devam eden, yani anladığımız 82-84-85 yılları arası 2-3 yıla denk gelen bir dönem, birbirlerine çok aşık oldukları, Diana'nın kendisini çok mutlu ve iyi hissettiği güzel bir dönem geçiriyorlar. Fakat ardından 80'lerin ortasında Camilla ile olan romantik ilişkisi yeniden başlıyor Charles'ın. Diana buna sessiz kalmıyor, işte kendi ilişkileri de oluyor daha sonra anladığımız. Şöyle söyleyelim, Prens Charles'ı Diana'nın bir evi var Highgrove House 81'de kendilerini hediyesi olarak veriliyor ve çift burada önce ikisi sonra üçü sonra dördü ailecek çok vakit geçiriyorlar. Hı hı. Fakat 87 yılında Prens Charles burayı renove edeceğini söylüyor. O sırada geliş gidişler bir kesiliyor. Sonrasında buraya sık sık kamyayla geldiğini anlıyoruz. Burada burada çalışan iki görevli var. Biri kadın, biri erkek. Bu görevlilerden birisi Wendy Berry'nin yazdığı bir kitap var. O kitapta ailecek gelirken onun nasıl azaldığını ve sonra işte kamyanın gelip gitmeye başladığını anlatıyor. Bu kitabın basılması İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanıyor. Hem de uluslararası bir yasak getiriliyor.
Aman Allah'ım.
Evet, tam skandal. 94'te Charles'ın verdiği bir röportaj var. 1986'da Camilla ile yeniden çok yakın arkadaş olduklarını söylüyor.
Bu arada Prenses Diana'nın çocuklarıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Hatta William'ı işte resmi seyahatlere dahi götürüyor. Fakat Prens Charles'ın çocuklarıyla ilişkisine dair bir bilgimiz var mı? Yani birazcık uzak gözüküyor sanki bu aileden.
Evet, maalesef bununla ilgili çok fazla bilgimiz yok ama hani yine Diana'nın anlatımına göre William'ı bir görev icabı dünyaya getirmiş gibi davranıyor aslında Prens Charles. Hani mesela uzun seyahatlerde bırakılması gerektiğini düşünüyor Diana bırakamazken oğlunu. Ve hani William daha çok annesinin oğlu, annesiyle çok daha yakın bir ilişkisi var. Daha sonra Harry doğduğunda Harry'ye çok daha sevgi dolu ve yakın davrandığını, işte hastanede doğum sırasında çok daha farklı baktığını anlatıyor Diana bir yine aynı röportajda.
Hayırdır inşallah.
92'de. Bunu da şuna bağlıyor. Harry'nin doğduğu zamanlarda annesine aşıktı yani. Prenses Diana'ya aşıktı. O bir aşk çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha kendisini ailenin içerisinde görüyordu ve hani böyle bir ortamda, böyle bir aşkla doğan çocuk da belki çocuğa da daha yakın hissetti belki kendini, onu bilmiyoruz. Prenses Diana öldüğünde çok küçüktü çocuklar.
Bu sırada cenazeyi de toplamda 2,5 milyon insan izlemiş. Hani o anda hem canlı olarak izleyenler ve tabii ki daha sonradan televizyonlardan ya da başka kanallardan izleyenler, ama bayağı bir kişi bu olayı takip etmiş diyebiliriz yani.
Evet. Tabii hani o süreci beraber atlattıklarını biliyoruz. Cenaze arabasının arkasında Prens Charles iki oğluyla beraber yürüdü. Onu gördük. Burada ama şunu da söylemek gerekiyor. Hani William'ın nasıl annesiyle daha farklı bir ilişkisi olduğunu anlatmak için. Camilla ile Prens Charles 2003'te nişanlandıklarını açıklıyor. Beraber işte aynı eve taşınıyor. Yani kraliyet ailesine ait bir Clarence House'a taşınıyorlar. 2005'te evleniyorlar. O dönem şunu görüyoruz. Prens William aslında Camilla'nın Andrew'den olan kızı Laura ile çok fazla kavga ediyor. Bu kavgaların sebebi de Prens William'ın aslında Camilla'yı, belki hatta babasını da suçlaması. Çünkü onlara bir şekilde annem sizin yüzünüzden çok acı çekti ve hani siz bugün geldiniz evleniyorsunuz mesajı veriyor aslında. Evet, bunlara karşılık veren de Camilla'nın kızı Laura oluyor. Laura hep diyor ki sen ne diyorsun? Asıl senin baban yüzünden benim hayatım mahvoldu. Ya bir de işin bu tarafı var. Orada da iki çocuk var. Bir yandan da onların bu resmi nikahlarına Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip katılmadı hala aslında. Orada bir Camilla'ya tepki de olduğunu söyleyebiliriz.
Şeyi soracaktım. Prenses Diana hep böyle çocuklarla inanılmaz ilgili falan, ama bir yandan da mesela arabayı kendisi sürüyor. Bunu yalnızca dizide değil, işte belgesellerde ve dönem görüntülerinde de görüyoruz. İşte çocuklarla kendi ilgileniyor falan. Birazcık daha böyle yine daha rahat ve daha halka yakın bir hayat tarzı varmış gibi görüyoruz. Gerçekten öyle mi?
Aslında şöyle, yani Diana herhalde evliliğinde bulamadığı bu mutluluğu öncelikle annelikte buluyor. Zaten çok genç anne oluyor. Sonra da hani kraliyet ailesinin koyduğu bir mesafe var basınla ve halkla arasında. İşte kurallar var, eldiven takmadan kimseyle el sıkışılmaz gibi. Ya da işte hani birisi çiçek getirecekse, verecekse, birisiyle sohbet edilecekse halkın arasında, o önceden seçiliyor insanlar zaten. Diana mesela bunlara çok farklı yaklaşıyor. Birincisi kendi çocuklarını kendisi alıp araba kullanıp okula götürüyor, kendisi getiriyor, alıyor. Tatile beraber gidiyorlar. İşte bir gazetecinin, bir kameramanın yaptığı bir şeyden rahatsız olursa çalışanını göndermiyor. Kendi kalkıp rica ediyor gazeteciye. Bunlar hep hani hem mütevazilik hem de samimiyet göstergeleri.
Evet.
Tabii bunu şeyini unutmamak lazım. Bu kadın herhangi bir ülkenin ya da işte çok göz önünde olmayan bir ülkenin prensesi değil. Birleşik Krallığın prensesi bu kadın. Hani aslında bundan böyle birkaç on yıl önce dünyanın çok büyük bir kısmını hükmeden bir kraliyet ailesinin gelini ve geleceğin kraliçesi. Yani böyle bir kadının bu kadar mütevazı olması, barış için, işte sağlık için vesaire adımlar atıyor olması da tabii çok daha etkili kılıyor bunu. Evet. Unutmamak lazım.
Evet. O zaman yavaştan bu 95 yılında yaptığı BBC'den Martin Beşir'le röportaja bir gelelim. Aslında evliliğinin tamamen bitmesine, yani boşanmanın resmileşmesine giden ve saraydan, kraliyetten uzaklaşmasına giden yol ve hazır üzerinden 25 yıl geçmişken birazcık o röportajdan bahsedelim istersen.
Evet, aslında şöyle 92 yılında ayrılıyorlar, evleri ayırıyorlar. O yılda işte verdiği, yaptığı röportajlar var, gizli gizli eve girip çıkan bir kişiye ses kayıtlarına bıraktığı konuşmalar 92'de kitap olarak basılıyor. Andrew Morton basıyor. İşte bunun ardından zaten hani resmen duyuruluyor ayrıldıkları ama boşanma aşamasında değiller henüz. Diana Kensington Sarayı'nda yaşamaya devam ediyor. Daha sonra hemen işte 1-2 yıl sonra Prens Charles'ın verdiği bir röportaj var. Sanki biraz yanıt gibi. Evet. Orada Camilla ile ilişkisini de öğreniyoruz. Ben ilişkime, evliliğime sadık olmadım dediğini de duyuyoruz.
Evet.
O sırada Diana'nın da bir takım ilişkileri oluyor. Aynı sıralarda ikisinin de telefon konuşmalarının dinlenmiş yasa dışı şekilde ve bunlar tabloidlere, magazin gazetelerine düşüyor. Diana'nın bir takım subaylarla yaptığı romantik konuşmalar var ama Charles'ın hep aynı insanla, Camilla ile yaptığı romantik konuşmalar var. Orada aslında ilişki tamamen dağılmış durumda. 95'e gelirken de Diana birazcık daha hani ruhsal sorunlar yaşıyor. Çocuklarıyla çok sık vakit geçirememekten şikayetçi. Benim başıma bir şey mi gelecek, bana bir şey mi yapacaklar kaygıları var. Bulimyası devam ediyor. Derken 95'te Martin Beşir'e bir röportaj veriyor. Bu röportajda işte evliliğin başından beri 3 kişilik biraz kalabalık bir evlilikte bunlar. Bir kraliyet ailesine eleştiriler var falan ve hemen ertesi gün zaten saraydan, Buckingham Sarayı'ndan bir açıklama yapılıyor. Kraliçe hem Prens Charles'a hem Prenses Diana'ya birer mektup gönderip boşanmalarının iyi olacağı önerisinde bulundu.
Küçük bir müdahil olma diyebilir miyiz?
Son derece küçük bir müdahil olma. Sonra işte boşanma şartları konuşuluyor vesaire. Uzlaşınca 96'da boşanıyorlar.
O zaman kaza ve ölümüyle ilgili neler biliyoruz? Birazcık ondan bahsedelim.
Yani aslında şöyle işte Diana'nın bir takım ilişkileri oluyor. Pakistan asıllı İngiliz bir doktora ilişkisi oluyor. İşte onun ailesiyle tanışmaya Pakistan'a gidip geliyor ve o ilişkiyi hep gizli yaşıyor. Çünkü hani anladığımız kadarıyla arkadaşlarının o belgesellerde söylediği hakikaten bir hani aşk yaşıyordu anladığımız. O bittikten sonra daha farklı bir hayatı oluyor. Kameraların sürekli peşinde olduğu ve hani en son da Delphi Ayet'le malum birlikte olduğu bir ilişki yaşıyor. Ve işte paparazziler peşinden gelirken bir trafik kazası oluyor. Ona dair çok fazla söylenti var. Ya o dönem halk basını suçladı. Onu biliyoruz. Cenaze törenindeki böyle basında kameralara doğru bağırdığını biliyoruz halkın. Siz tükettiniz onu. Evet. Hani bir gelir malzemesi olarak kullandınız. En sonunda öldü kadın diyor. Basından da verilen cevaplar var. Duymuşsundur. İyi de siz tükettiğiniz için biz bunu sunduk.
Gösteriyoruz. Aslında birazcık şu anki Crown'a da böyle düşünebiliriz herhalde. İnsanlar izlediği için onlar da çekmeye ve anlatmaya devam ediyorlar hala da. Evet. Ticaret malzemesi yaptığını söyleyebiliriz gerçekten.
İnanılmaz bir malzeme. Yaşadığı acılar, geldiği nokta, paparazzilerin peşinden koşması toplamda hani evet eleştirilebilir ama hani o işte komplo teorilerine ben çok inanmıyorum açıkçası. Evet. Sonuçta hani Buckingham Sarayı'ndan bahsediyoruz. Çok daha özgür bir hayatın olduğu mümkün değil ya yani. Böyle bir şey olması bana.
Doğru, daha evlilerken
gerçekçi gelmiyor.
İkisi de sonuçta başka insanlarla görüşüyorlar. Kraliyetten bunlara yapılan uyarılar falan görmüyoruz yani. Bu arada boşandıktan sonra Prenses Diana'nın, şimdi Galler Prensi olduğu için Prens Charles, Prenses Diana da Galler Prensesiydi. Bu ünvanı onda da almamışlardı hani. Bildiğim kadarıyla ve hatta Camilla ile evlendiklerinde de Camilla Galler Prensesi ünvanını almıyor.
Ve yani almayacağını açıklıyor.
Evet.
Bu Galler Prensesi ünvanı da acıklı bir ünvan. Amcaları, Kraliçe 2. Elizabeth'in amcası biliyorsun daha önce evlenip boşanmış bir kadınla evlendiği için tahttan feragat etmişti. O Galler Prensiydi kral olmadan önce. Talihsiz. Onun evlenip bir Galler Prensesi bulması beklenirken hani o tahttan feragat ediyor ve birdenbire Galler Prensesimiz diye Diana oluyor. O da hatta şöyle, Camilla sanırım kraliçe ünvanı da almayacak.
Yani bu gidişle zaten de alamayacak diye düşünüyorum.
O da bir ihtimal
tabii. Bayağı yaşlandılar çünkü.
Tabii 48 doğumlu. Charles o da 47 doğumlu diye hatırlıyorum. Ama bunu tabii kendi kendine karar vermiş olması mümkün değil. Çok ağırlığı olan bir kraliçe var ailenin başında. Herhalde Kraliçe Elizabeth'in de istediği bir şey bu. Kate'in kayınvalidesine saygısından dolayı ve onun anısına saygısından dolayı onun da Galler Prensesi ünvanı almak istemediği ve bu ünvanın Diana ile birlikte
son bulacağı. Bir de şunu söyleyeyim, 1659'dan beri tahtın varisinin evlendiği ilk İngiliz vatandaşı Diana'ymış.
Oo, bayağı bir olmuş. Aslında zaten House of Windsor diyoruz, hani Windsor ailesi diyelim. Aslında onların bu ismi alması da Birinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Çünkü şöyle, aile Hanover'den geliyor. House of Hanover'de geçiyor Hanover ailesi. Daha sonra da oradan bir parça olarak devam ediyor İngiliz kralet ailesi. Hani ana dilleri Almanca, Almanca konuşuyorlar. Fakat Birinci Dünya Savaşı yıllarında Almanlara inanılmaz bir tepki olduğu için kraliyet ailesi oturup da hayır hani İngilizce konuşmaya başlayalım ve adımızı değiştirelim deyip Windsor yapıyorlar isimlerini.
Enteresan gerçek. Evet, yani toparlayalım o zaman. Ece, çok teşekkür ederim bugün katıldığın için ve bizi aydınlattığın için. Prenses Diana'ya dair bayağı bir şey öğrendik bence bugün.
Ben teşekkür ederim. Valla benim için de çok keyifli oldu. Sayende ben de bir şeyler öğrenmiş oldum.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşça kal.